Geçmişten Sonsuzluğa 2. Cilt Bölüm 13 Burada ne yapıyorsun? İlyas'ın Horev Dağı'na sığınması, insandan saklı olsa da Allah tarafından biliniyordu. Yorgun ve cesareti kırılmış peygamber, üzerine çullanan karanlık güçlerle tek başına mücadele etmek zorunda bırakılmadı. Allah, İlyas'ın sığındığı mağaranın girişinde onu karşıladı. Güçlü bir melek göndererek onun ihtiyaçlarını sorguladı ve İsrail için tasarısını açıkladı. İlyas, tümüyle Allah'a güvenmeden Baal'a tapınanları kurtarma görevini tamamlayamayacağını öğrendi. Karmel Dağı'ndaki zafer daha büyük zaferlere kapı açmıştı. Ancak İlyas, İzevel'in tehdidi yüzünden önündeki bu harika fırsatlara sırt çevirmişti. Allah adamı, şu anda bulunduğu konumun zayıflığını, Rabbin bulunmasını istediği asıl konumla kıyaslayarak görmeliydi. Allah bitkin hizmetkarını, ''Burada ne yapıyorsun İlyas?'' diyerek karşıladı. ''Seni Kerit Vadisi'ne, sonra da Sarepta'daki Dul'a gönderdim. Seni İsrail'e dönmen ve Karmel'de putperest kâhinlerin önünde durman için görevlendirdim. Seni Yizreel'in kapısına kadar, kralın arabasının önünde koşman için güçlendirdim. Seni bu çöle alelacele kim gönderdi? Burada ne işin var? İlyas, şikayetini içindeki acılıkla dile getirdi. Her şeye egemen Rab Allah'a büyük bir istekle kulluk ettim, diye karşılık verdi. Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab, dağa çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim, dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü, çıkıp mağaranın girişinde durdu. Allah kendisini hizmetkarına üstün gücünden kaynaklanan belirtilerle değil, ince, yumuşak bir sesle göstermeyi seçti. Tasarısını yerine getirmek için her zaman büyük bir gösterinin gerekli olmadığını öğretmek istiyordu. İlyas, Rabbin görünümünü beklerken bir fırtına patladı. Şimşekler çaktı ve kavurucu bir ateş yandı. Ancak Allah bunların içinde değildi. Peygamber sonra ince, yumuşak bir ses işitti ve Rabbin huzurunda yüzünü örttü. Huysuzluğu son buldu. Ruhu yumuşadı ve yatıştı. Allah'a sakin ve sağlam bir güvenle bağımlı olmanın kendisine ihtiyaç duyduğu yardımı sağlayacağını artık öğrenmişti. İnsanları tövbe edip Allah'a yönelten şey her zaman için çok iyi öğrenilen bir ilahi gerçek olmayabilir. İnsanların kalbine ulaşma güzel konuşmalarla ve mantıkla sağlanamayabilir. Kutsal ruhun karakteri sessizce ama kesin olarak değiştiren tatlı etkisi ve Allah'ın ruhunun yumuşak sesi, işte insan kalbinin değişmesinin yolu budur. O sırada bir ses, ''Burada ne yapıyorsun İlyas?'' dedi. İlyas Rabbe, ''Her şeye egemen Allah'a büyük bir istekle kulluk ettim ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar.'' Rab İlyas'a, İsrail'de kötülük yapanların cezasız kalmayacaklarını söyledi. Putperest krallığın cezalandırılması için Allah'ın tasarısını yerine getirmek amacıyla insanlar seçilecekti. Yürütülmesi gereken sert görevler vardı. Gerçek Allah'ın yanında yer alma fırsatı herkese tanınacaktı. İlyas İsrail'e dönmeli ve reformu yapma yükünü başkalarıyla da paylaşmalıydı. Rab, geldiğin yoldan geri dön, Şam yakınındaki kırlara git, dedi. Oraya vardığında Hazael'i Aram kralı olarak, Nimşioğlu Yehu'yu İsrail kralı olarak, Avel Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek. İlyas, İsrail'de gerçek Allah'a tapınan tek kişinin kendisi olduğunu sanıyordu. Ne var ki herkesin yüreğini okuyan Allah, uzatmalı sapkınlık döneminde kendisine sadık kalan çok sayıda insan olduğunu biliyordu. İsrail'de Baal'a diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi ben koruyacağım. İlyas'ın sıkıntılı günlerinde ve açık yenilgisinde alınacak çok dersler vardır. Bu dersler doğruluktan genel bir ayrılışın yaşandığı çağımızda Allah'ın hizmetkarları için son derece değerlidir. Günümüzdeki sapkınlık, peygamberin günlerinde İsrail'de yaygın olan sapkınlığa benzemektedir. İnsan Allah'tan önemli görülmekte, popüler önderler övülmekte, paraya tapılmakta, bilimin öğretişleri esinin gerçeklerinden üstün tutulmakta, büyük kalabalıklar Baal'ın ardından gitmektedir. Kuşku ve imansızlık, aklın ve yüreğin üzerindeki kötü etkilerini sürdürmekte, birçokları Allah'ın buyrukları yerine insanların kuramlarını geçerli görmektedir. İnsan aklının Allah sözünün öğretişlerinden üstün olması gerektiği düşünülmektedir. Allah'ın yasası, doğruluğun Allahsal standardının etkisiz olduğu duyurulmaktadır. Her türlü gerçeğin düşmanı, aldatıcı gücünü kullanarak Allah'ın olması gereken yere insan kurumlarını koymaları, insanlığın kurtuluşu ve mutluluğu için hazırlanmış unsurları unutmaları için insanları ayartmaktadır. Ancak bu sapkınlık ne kadar yayılmış olsa da evrensel değildir. Dünyadaki herkes yasa tanımaz ve günahkar değildir. Herkes düşmanın yanında yer almamıştır. Baal'a diz çökmemiş binlerce insan vardır. Birçok kişi Mesih'i ve yasayı daha yakından tanımayı arzulamakta, günahın ve ölümün egemenliğinin son bulması için İsa'nın kısa zamanda gelmesini dilemektedir. Üstelik bilgisizlikten ötürü Baal'a tapınan ama aslında kutsal ruhun hala etkin olduğu insanlar da vardır. Bu kişilerin Allah'ı ve O'nun sözünün gücünü tanımayı öğrenmiş insanların kişisel yardımına ihtiyaçları vardır. Böyle bir dönemde Allah'ın her çocuğu başkalarına etkin bir şekilde yardımcı olmalıdır. Kutsal kitaptaki gerçeğe ilişkin anlayışa sahip olanlar, ışığı özleyenleri ararken Allah'ın melekleri onlara yardımcı olacaktır. Kimse meleklerin gittiği yerlere gitmekten korkmamalıdır. Allah'ın seçtiği işçilerin sadık gayretlerinden ötürü birçok kişi putperestliğe sırt çevirerek Allah'a tapmaya başlayacaktır. Birçokları, insan yapısı kurumlara hürmet etmeyi bırakıp, korkusuzca Allah'ın ve O'nun yasasının yanında yer alacaktır. Gerçek ve sadık olanların süreyen etkinliğine çok şey bağlıdır. Şeytan bu nedenle Allah'ın tasarısının söz dinleyen kişiler aracılığıyla etkin olmasını engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Bazılarının yüce ve kutsal görevlerini gözden kaybederek yaşamın zevkleriyle tatmin olmalarını sağlar. Onları rahat bir yaşam sürecek şekilde yönlendirir, daha büyük dünyasal olanaklar tanır ya da iyilik için etkin olabilecekleri konumlardan alır. Baskı ya da zulüm sayesinde bazılarının cesaretini kırarak görevden kaçmalarını sağlar. Allah böylelerine acımayla bakar. İnsanlığın düşmanının susturmaya çalıştığı her Allah çocuğuna şöyle sorar: "Burada ne yapıyorsun? Ben seni bütün dünyaya müjdeyi duyurman, insanları hazırlaman için görevlendirdim. Neden buradasın? Seni kim gönderdi?" Mesih'i bekleyen sevinç, onu kurban olmaya ve acı çekmeye götüren sevinç, günahlıların kurtuluşunu görmekten kaynaklanıyordu. Mesih'in her izleyicisinin sevinç kaynağı bu olmalı. Yüreği bu hırsla pekişmelidir. Kurtuluşun kendileri ve diğer insanlar için ne anlama geldiğini sınırlı da olsa fark edenler, insanlığın muazzam ihtiyaçlarını kavrayacaklardır. Korkunç bir yıkımın gölgesinde yaşayan binlerce kişinin bedensel acıların yanında hiç kaldığı muazzam ahlaksal ve ruhsal yoksulluğunu gördükçe yürekleri acımayla dolacaktır. Bireylere olduğu gibi ailelere de "burada ne yapıyorsun?" diye sorulabilir. Birçok yerlerde Allah sözünün gerçekleriyle iyi eğitilmiş aileler vardır. Bu kişiler ruhsal hizmete ihtiyaç duyulan yerlere taşınarak etki alanlarını genişletebilirler. Allah, imanlı aileleri yeryüzünün karanlık yerlerine gitmeye, ruhsal kasvetin pençesinde yaşayanlar için bilgelikle ve sabırla çalışmaya çağırmaktadır. Bu çağrıya karşılık vermek için özveride bulunmak gerekecektir. Birçok kişi her türlü engelin kaldırılmasını beklerken insanlar ümitsiz ve Allahsız bir şekilde can vermektedir. Dünyasal nimetler ya da bilimsel bilgiler edinmek için insanlar tehlikeli bölgelere girmekte, türlü sıkıntılara ve yoksulluğa göğüs germektedir. Kurtarıcıyı başkalarına anlatma pahasına bunlara göğüs germeye razı olanlar nerededir?
Ruhsal güce sahip insanlar, büyük baskı altında cesaretlerini yitirip ümitsizliğe kapılırlarsa, yaşamda arzu edilebilir bir şey göremezlerse, bunda yeni ya da tuhaf olan bir şey yoktur. Böyleleri, en büyük peygamberlerden birinin canını kurtarmak için öfkeli bir kadından kaçtığını unutmasınlar. Yol yorgunu bir kaçak olan İlyas, hayal kırıklığının ve bıkkınlığın verdiği acıyla ölmeyi dilemişti. Ne var ki yaşamının en değerli dersini, ümidini yitirdiği ve yenilgiyle tehdit edildiği o dönemde aldı. En büyük zayıflığını yaşadığı anda, en zor koşullar altında Allah'a güvenme ihtiyacını ve olanağını keşfetti. Yaşamlarını özverili emeklere adamış olanlar, ümitsizliğe ve güvensizliğe teslim olma ayartısıyla karşılaşırlar. Bu gibi kişiler, İlyas'ın deneyimine bakarak cesaret bulmalıdırlar. Gayretleri yanlış anlaşılan ya da takdir edilmeyen, öğütlerine ve uyarılarına kulak asılmayan, reforma yönelik gayretleri nefret ve baskıyla karşılanan Allah hizmetkarları, Allah'ın koruyucu ilgisine, sevgisine ve gücüne özellikle tanık olacaklardır. Şeytan, insanı en zayıf olduğu zamanlarda en sert ayartılarla sınar. Allah oğlunu da bu şekilde yenilgiye uğratmayı umut etmiştir. İnsanlar üzerindeki birçok zaferini de bu politikayla kazanmıştır. İrade, gücü zayıfladığında ve iman başarısızlığa uğradığında, doğruluk uğruna uzun süre mücadele verenler ayartılara maruz kalırlar. Çölde 40 yıl boyunca dolaşmaktan ve halkın imansızlığına katlanmaktan bıkıp usanan Musa, Allah'ın sınırsız gücüne duyduğu güveni bir an için yitirdi. Tam vaat edilen ülkenin sınırlarına geldiğinde hata yaptı. İlyas için de aynı şey geçerlidir. Kıtlık ve kuraklık yıllarında Yahve'ye sağlam bir güven duyan, Ahav'ın önüne korkusuzca çıkan, Karmel'deki sınav gününe göğüs geren, bütün İsrail halkının huzurunda gerçek Allah'ın tek tanığı olarak duran İlyas, zayıf bir anında ölüm korkusunun imanına baskın çıkmasına izin verdi. Günümüzde de aynı şey geçerlidir. Çevremiz kuşkularla sarıldığında, zor koşullarla şaşkına döndüğümüzde, yoksulluğun ve sıkıntıların pençesine düştüğümüzde, şeytan Yahve'ye güvenimizi sarsmaya çalışır. Hatalarımızı ve ayartılarımızı bize karşı kullanarak Allah'ın sevgisini sorgulamamıza neden olur. Bizi hayal kırıklığına uğratarak Allah'a bağımlılığımızın kırılmasını amaçlar. Savaşın ön saflarında yer alanlar, Kutsal Ruh'un özel etkinliğini yapmak için görevlendirilenler, baskı kalktığı zaman sık sık içlerinde bir tepki oluştuğunu hissedeceklerdir. Ümitsizlik en kahramanca imanı sarsabilir, en sağlam iradeyi zayıflatabilir. Ne var ki Allah anlayış gösterir, sevmeye ve acımaya devam eder. Yüreğin niyetini ve amacını görür. Sabırla beklemek, her şey karanlık göründüğünde Allah'a güvenmek, onun etkinliğini yürüten önderlerin öğrenmesi gereken bir derstir. Sıkıntılarla yüzleştiklerinde gökler onları boşa çıkarmayacaktır. Hiç kimse kendi hiçliğini fark eden ve tümüyle Allah'a bağımlı olan bir kişi kadar çaresiz ama aynı zamanda yenilmez olamaz. İlyas'ın sıkıntı anında Allah'a güvenmekle ilgili deneyimi özellikle büyük sorumluluk sahibi insanlar için önemlidir. İlyas'ı güçlendiren Allah, ne denli zayıf olursa olsun, her sıkıntılı çocuğunu güçlendirecektir. Herkesten sadakat bekler ve herkese ihtiyacına göre güç verir. Kendi gücüne bağımlı olan insan zayıftır. Ama Allah'ın gücüyle kuşandığında kötülüğü alt edebilir ve başkalarının da alt etmesine yardımcı olabilir. Şeytan, Allah'ı kendisine kalkan edinen kişiden asla faydalanamaz. Benim için şöyle diyecekler: doğruluk ve güç yalnız Rab'dedir. İnsanlar ona gelecek. Rab'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak. Yeşaya 45, ayet 24. Sevgili imanlı, şeytan senin zayıflıklarını biliyor. Bu nedenle İsa'ya sımsıkı yaslan. Allah'ın sevgisinde kalarak her türlü sınava dayanabilirsin. Sana dünyayı kasıp kavuran kötülük dalgasına karşı yalnızca Mesih'in doğruluğu güç verebilir. Yaşamın imanla dolu olsun. İman her türlü yükü hafifletir, bitkinliği alıp götürür. Şu anda sana gizemli gelen durumlar Allah'a güvenmeye devam ederek çözümlenebilir. Allah'ın çizdiği yolda imanla yürü. Sınavlar gelecek ama geçip gidecektir. Bunlar imanını güçlendirecek ve ruhsal hizmet için seni pekiştirecektir. Kutsal yazıda kayıtlı olan tarih sadece okuyup hayran kalmamız için değil, aynı zamanda Allah'ın eski hizmetkarlarında etkin olan imanın bizlerde de işlev görmesi için yazılmıştır. İmanla dolu yüreklerin kendi gücüne aracı olarak teslim edildiği her yerde Rab aynı şeyleri yapacaktır. Petrus'a söylenen şu sözler bizim için de geçerlidir. Simun, Simun, şeytan sizleri buğday gibi kaldırdan geçirmek için izin almıştır. Ama ben, imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Luka 22, ayet 31-32. Mesih, uğruna can verdiği insanları asla terk etmeyecektir. Biz onu bırakabiliriz ve ayartıların altında ezilebiliriz. Ama Mesih, uğruna canını fidye olarak verdiği kişiyi asla bırakmayacaktır. Ruhsal görüşümüz bir kuvvetlense, baskılar altında ezilen ve keder yükünü taşıyan cesareti kırık insanları görebileceğiz. Meleklerin ayartılan bu insanların yardımına nasıl koştuklarına ve kötülüğün onları saran güçlerini kovmak ve ayaklarını sağlam bir temel üzerine yerleştirmek için nasıl çalıştıklarına tanık olacağız. İki ordu arasındaki savaş, bu dünyanın orduları arasındaki savaş kadar gerçektir. İnsanların sonsuz gelecekleri bu ruhsal savaşa bağlıdır. Peygamber Hezekiel'in gördüğü görümde kerubların kanatları altında bir el vardı. Bunun amacı Allah'ın kullarına başarı kaynağının Allahsal güç olduğunu öğretmektir. Allah'ın haberci olarak atadıkları Allah'ın etkinliğinin kendilerine bağlı olduğunu hissetmemelidirler. Sınırlı varlıklar bu sorumluluk yükünü tek başlarına taşımaya çağrılmamıştır. Asla uyuklamayan, tasarısını sonuca ulaştırmak için daima etkin olan Allah bunu başarıyla yürütecektir. Kötü insanların düzenlerini bozacak, halkına karşı kötülük tasarlayanların öğütlerini boşa çıkaracaktır. Orduların Rabbi, kerulların arasındadır. Çocuklarını ulusların çekişmelerinden ve savaşmalarından korur. Kralların dayanakları yıkıldığında ve gazap okları Allah'ın düşmanlarının yüreklerine saplandığında, Allah'ın halkı onun ellerinde güvencede olacaktır. Bu bölüm, 1. Krallar 19, ayet 9 ila 18 ayetlere dayanmaktadır.